hatırlıyorsunuz, geçtiğimiz pazar günü Petrus'un ikinci mektubu değil mi? Birinci bölüm ilk 8 ayete bakmıştık. Hatırlıyor musunuz? İlk 8 ayete baktık. Rab'de sahip olduğumuz değerlerde ilerlemek konusu aslında başlık olaraktan. Tabii ki konuyu bitirebilmek mümkün olmadı. Her zaman olduğu gibi. Koşup hızlı hızlı bir tempoyla bitirme çabası da harcamak istemedim açıkçası. Daha anlaşılır olması açısından. O açıdan bugün bu ilk konuşmanın çok kısa bir hatırlatmasını yapacağım. Tam bir özet değil ama kısa bir hatırlatma yapacağım. Ve ondan sonra bu ikinci konuşmayla konumuzu bitirmeye çalışacağım bugün. Hatırlarsanız konuya başlarken şöyle başlamıştım. Sahip olduğumuz iman yaşamı, burada her zaman ifade ettiğim gibi, nasıl başlıyor iman hayatı? İman etmekle başlıyor değil mi? İman ediyoruz, iman hayatı iman ederek başlıyor. Ama devam ederken de yine o sahip olduğumuz aynı imanla değil mi? Yola devam ediyoruz. Ama bizi Rab'le birlikte olacağımız o mekana ulaştıracak olan nedir? Yine aslında sahip olduğumuz imandır. İmanla başlıyor, imanla devam ediyor ve imanla da sonuca ulaşıyoruz. Bunun altını önemli bir giriş olaraktan söylemiştim. Ve biz İsa Mesih'e evet dedikten sonra yeniden doğum gerçekleşiyor. Değil mi? Yeniden doğuş gerçekleşiyor. Ve yeniden doğum bizi bambaşka bir aile içerisine girmemizi sağlıyor. Nedir bu aile? Tanrı'nın ailesine değil mi? İman etmekle yeniden doğuyoruz ve yeni doğum bizim yepyeni bir aile içerisine girmemizi sağlıyor sevgili kardeşler. Ve bu şu gerçeği açıklıyor, yeniden doğuyoruz. Doğumla ilgili ne gerekiyorsa, yani ruhsal doğum gerçekleşmiştir. Bebek için ne gerekliyse o tüm doluluğuyla bize verilmiştir. Bunu yine Koloseler mektubunda 2. bölüm 10. ayette bunu harika bir şekilde onaylıyordu, destekliyordu. Şöyle diyordu 2.10'da haberci Pavlos, her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz diyor. Doluluğa kavuştunuz. Demek ki bebek tüm doluluğuyla değil mi? Yeni doğumdan söz ediyoruz ya. Yeniden doğmak bir bebeği anımsatıyor bize. Doğru mu? Demek ki bebek tüm doluluğuyla dünyaya gelerek ruhsal doğum da gerçekleşmiş oluyor. Demek ki o zaman bebek dünyaya geldiğinde sonraki süreci nasıl olması lazım? Ondan beklenen süreç nedir bebeğin sonraki süreci? Gelişmektir, büyümektir değil mi? Bizler de yeniden doğduğumuzda madem ki bize her şey verildi, o zaman bizlere düşen sorumluluk da sahip olduğumuz o yeni yaşamda adım adım değil mi? Gelişerek büyümek olması gerekiyor değerli kardeşler. Yani sadece gelişmemiz, büyümemiz ve büyüyerek olgunluğa giden yolda devam etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu yolda devam ederken de şimdi iman ettik, yeniden doğduk değil mi? Tanrı'nın ailesinde yerimizi aldık ama doğmakla, yeniden doğmakla iş bitmiyor demiştim hatırlarsanız. Tanrı bize yeniden doğmuş olmakla bize bir sorumluluk verdiğini söylemiştim. Neydi bu sorumluluk? Aslında iki yönlü bir sorumluluktu bu. Neydi bu sorumluluk hatırlıyor musunuz? Tanrı'nın erdemlerini, değil mi? İyiliklerini, hayatımızda neler yaptığını, yani hayatımıza gerçekleştirdiği o kurtuluşu başka canlara götürmek. Öyle demiyor muydu 1. Petrus mektubu 2. bölüm 9. ayette? Şöyle okumuştuk. Sizi karanlıktan şaşırılısı ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiğiniz. Görebiliyor musunuz? Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiğiniz. Ama sadece evet kurtuluş haberini duyurmak bizim sorumluluğumuz. Ama aynı zamanda da iman etmiş olmakla sahip olduğumuz bir takım değerler var. Değil mi? O değerleri de ne yapacağız? Aramızda paylaşacağız. Ben onun için her pazar farkındasanız burada fırsat veriyorum. Nasıl bir hafta yaşadınız? Neler yaşadınız? Belki yaşadıklarınız aracılığıyla birçok şey öğrendiniz. Öğrendiklerinizi, elde ettiğiniz kazanımları, değerleri burada paylaşarak bizlere de Rab'de sahip olduğumuz bu bedene de destek vermiş oluyoruz. Demek ki iki yönlü sorumluluk var. Bir, kurtuluş haberini başka canlara ulaştırmak. Doğru mu? Diğeri nedir? Sahip olduğumuz değerleri, yani kurtulmuş olmanın sonucu elde ettiğimiz değerleri aramızda tüm içtenlikle, tüm iştahla paylaşmak sevgili kardeşler. Ama şunu da açıkça ifade ettim. Evet, bizler bunu yapabilmemiz için Tanrı'nın vermiş olduğu kutsal ruhun gücüne ihtiyaç var. Doğru mu? Onun desteği olmadıkça bizim bunu yerine getirebilmemiz mümkün değil. Ama bir taraftan da sadece kutsal ruhun desteği değil, çünkü iman sadece kutsal ruhla gerçekleşmiyor, Tanrı'nın sözü yani vaatlerinin de bir payı olduğunu söylemiştik değil mi? Madalyonun iki yüzü gibi demiştik. Doğru mu? Hem kutsal ruhun gücü işler durumda, hem de Tanrı'nın sözü işler durumda. O açıdan Timoteus'a yazılan ikinci mektupta, üçüncü bölümde, 16. ayette değerli kardeşler şöyle bir ayet vardı. Yani kutsal sözün etkisini, gücünü nasıl bir özelliğe sahip olduğunu açıklayan, kutsal yazılan tümü Tanrı esinlemesidir diyor. Yani Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Diyor ki öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için ne diyor? Yararlıdır. Değil mi? Eğitmek için yararlıdır. Demek ki amaç ve hedef nedir? Eğitilmek. Ama eğitilebilmek için de belirli süreçten geçiyoruz, öyle değil mi? Önce öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz bizi doğru yola getiriyor. Yani azarlayarak olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Ve bunun sonucunda da Rabbin sözü ve kutsal ruhun gücüyle eğitilmiş oluyoruz. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Demek ki Rabbin sözü de kutsal ruh kadar aynı önemi ve değeri taşıyor. O açıdan Rabbin sözünü de düzenli bir şekilde okumamız ve okuduklarımızı anlamamız, anladıklarımızı özümlememiz, yani içimize sindirmemiz, sindirdiğimizi de, sindirmenin sonucunda elde ettiğimiz değerleri de hayatımıza sokmamız gerekiyor. Peki nasıl bu gerçekleşiyor değerli kardeşler? Bakın son söz neydi kurduğum cümlede? Hayata sokmak değil mi? Hatta aynadan örnek vermiştim değil mi, hatırlıyor musunuz? Yani aynaya bakmadan tıraş olmamız mümkün mü demiştim? Ya da aynaya bakmadan makyaj yapmak mümkün mü demiştim? Mümkün değil. Ama sen aynaya baktığında, ayna sana yüzünü yıka, gözündeki çapağı temizle, saçını tara, kendine çeki düzen ver derken, sen bunu yapmazsan suç aynada mı? Hayır, suç sende. Demek ki Rabbin sözü de ayna gibi. Ayna gibi bize diyor ki, Recep sen bu durumdasın. Diyor ki sen kendini düzeltmen lazım ya da sen bunu bu şekilde yapman lazım. Rabbin sözü bize söylüyor ama ben o söylemi alıp da hayatıma sokmadıkça, yani itaat etmedikçe, uygulamaya sokmadıkça onun bana bir getirisi olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kutsal sözün bir sihirli değnek özelliği yok. Yani çup çup insanı otomatikman değiştirmiyor. Bizler onu hayatımıza soktukça bu mümkün hale geliyor. Aksi halde Yakup mektubundan bir ayet okuduk hatırlarsanız. Birinci bölümde Yakup mektubu 1. bölüm 22. ayet bize şöyle diyordu değerli kardeşler. Tanrı sözünü sadece duymakla kalmayın. Bakın bu çok önemli. Sözün uygulayıcıları da olun diyor. Yani hayata sokanlar da olun. Ve devam ediyor. Burası çok önemli. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz diyor. Demek ki söz yaşama sokulması gerekiyor dedik. Ve bu şekilde ne yaptık? Noktayı koyduk. Kısa bir şekilde ifade etmem gerekirse. Şimdi geri kalan kısmını hızlı bir şekilde, hızlı bir tempoyla devam edelim. Evet, şimdi Rabbin sözüne itaat şart. Yani sözü hayata sokmak kesinlikle şart. Demek ki eyleme, sözü, okuduğumuz sözü eyleme sokma sorumluluğu bana ait. Anlatabiliyor muyum? Ben onu ancak eyleme sokabilirim sevgili kardeşler. Ben onu eyleme soktuğum zaman, yani Rabbin sözünü yiyip, yedikten sonra özümleyip ve özümlerken, sindirirken elde ettiğim o değerle hayata soktuğumda, o zaman o söz benim hayatımda vücut alıyor, beden alıyor değerli kardeşler. Şimdi kurulu bir sofrayı düşünün, sevdiğiniz yemeklerle dolu bir sofra. Masa donatılmış harika bir şekilde. Masadaki gıdalara bakıyorsunuz, yemeklere bakıyorsunuz, yemekler size bakıyor. Siz ona bakıyorsunuz, o yemekler size bakıyor. O yemeğin, masada donatılmış olan masadaki yemeklerin size bir faydası var mı yemedikçe? Demek ki yemeniz gerekiyor, doğru mu? Yemeniz, içinize sindirmeniz gerekiyor ki bedene faydası olsun. Aynı şekilde sevgili kardeşler, bizler de bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yemeli, sindirmeli, sindirdiklerimizi de ne yapıyoruz? Hayatımıza sokmamız gerekiyor. Peki, bizler iman ettikten sonra Rabbin verdiği destek aracılığıyla eski Recep olmaktan çıkıyoruz, değil mi? Yepyeni bir kişi oluyoruz, doğru mu? Yani bir şekilde değişiyoruz. Ve bu değişime baktıkları zaman, bu değişim seni değiştiren kişiyi yansıtması lazım. Yani seni ne değiştirdiyse, kim değiştirdiyse, hayatına baktıklarında, o değişime, sendeki değişikliğe baktıklarında, kim değiştirdiyse seni, o kişi senin hayatında yansıyor olması gerekiyor. Şimdi şöyle size bir soru sorayım. Tanrı'yı kimse gördü mü? Tanrı'yı hiç kimse görmedi. Doğru mu? Ama biz kutsal kitaba baktığımız zaman evet bu söz doğrulanıyor. Yuhanna'ya baktığımız zaman, 1. bölüme baktığımız zaman orada 18. ayette şöyle diyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi diyor. Ama sonraki ayet çok önemli. Ve bu bizim için de geçerli sevgili kardeşler. Diyor ki babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı diyor. Peki İsa Mesih'e bakan baba Tanrı'yı gördüler mi? Gördüler. Hatta İsa Mesih hatırlayın Filipus'a çok harika bir şey söyledi. Yuhanna 14'te ayet 9'da müthiş bir şey ifade kullandı. Diyor ki orada İsa Mesih beni görmüş olan diyor babayı görmüştür. Bakın bu çok önemli bir söz. Yani görünmeyen Tanrı'yı insanların görmesini sağlayan Rabbimizin yaşamıydı sevgili kardeşler. Şimdi bunu kendimize uygulayalım. İsa Mesih'i biz görmedik. Doğru mu? İman ettik o kadar. Ama görülebilen bizleriz. O zaman görmediğimiz İsa Mesih'i görülebilen Recep aracılığıyla, görülebilen bizler aracılığıyla ne yapmamız lazım? Hayatımızda onu yansıtmamız lazım. Eğer biz değiştiğimizi söylüyorsak, bakın, iman ettiğimizi söylüyorsak, Rab ile yürümeye karar verdiğimizi söylüyorsak, değiştiğimizi söylüyorsak, o zaman 1. Yuhanna mektubu 2:6'da yer alan sözler bence hepimiz için geçerli. Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Değiştin mi diyorsun? O zaman değiştiren kişinin yürüdüğü yolda sen de yürümen gerekiyor. Yani Mesih'i sende insanlar görmesi gerekiyor. Peki benim Tanrı'da olduğum nereden belli? Bakın değerli kardeşler, bu çok önemli. Hani Tanrı sizde yaşıyor. Tanrı bizde nasıl yaşayabilir? İman aracılığa sahip olduğumuz kutsal ruh aracılığıyla. Doğru mu? Kutsal ruhun burada konut kurmuş olmasının göstergesi nedir? Ben Tanrı'ya aitim demek. Ben Tanrı'nın çocuğuyum demek. Ama peki benim Tanrı çocuğu olduğumu görülebilir hale getiren nedir? Benim meyvelerim. Doğru mu? Matta'ya baktığımız zaman 7. bölüme 16. ayete ne diyor? Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Yani benim hayatıma bakan Mesih'te olduğum gerçeği meyvelerimle dışa yansıması gerekiyor. O açıdan yine 12. bölüm Matta 12:33'te de diyor ki her ağaç meyvesinden tanınır. Değerli kardeşler. Demek ki bizler de ne yapacağız? Kiliseye aitiz. Kilisede vermekte olduğumuz ya da yeni iman hayatında vermekte olduğumuz hizmetle kime ait olduğumuzu yansıtanlar olmamız lazım. Hani bir ilahi var ya, seni bende görsünler. Seni bende görsünler. Yani gerçekten Rab İsa Mesih hepimizin hayatında yansıması gerekiyor. Eğer bizler değiştiğimizi söylüyorsak sevgili kardeşler. Yani bir şekilde göksel babanın çocukları olduğumuz gerçeği bizim hayatımızda yansıması gerekiyor. Şimdi Türkçemizde çok güzel bir ifade var. Bazen burada kullanmışımdır bu ifadeyi. Şöyle diyoruz. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Çok ilginç değil mi? Büyüklerimiz bunu ya da şöyle söyleyeyim. Mutlaka anneniz babanız şunu da söyledi. Sen şu ya da bu kişiyle beraber olduğundan bu yana huyun suyun değişti. Doğru mu? Şimdi eğer ben 79'dan bu yana, 79'un son aylarından bu yana Rab ile olan ilişkim başladıysa eğer, Rab ile birlikte yürüme hayatım başladıysa eğer, onda olan özellikler bende yansıması lazım. Dostluk, arkadaşlık, değil mi? Birliktelik onunla başladı. Doğru mu? O zaman onu ben hayatımda harika bir şekilde yansıtmam gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bir kişi, ben hatırlıyorum mesela, karar verdiğimde, Rab ile birlikte yürümeye karar verdiğimde, iman ettiğimde ilk annem öğrenmişti, sonra babam öğrenmişti. Belirli bir zaman geçtikten sonra babam oldukça karşı durdu bana. Ama çok ilginç, Tanrı annemi harika bir şekilde kullandı. Ve ben her zaman şunu duydum annemden. Bazen kulak misafiri oldum. Yani ben başka odadaydım. O yukarıdaki o pencere aracılığıyla annemin babamı nasıl ikna ettiğini hep duymuşumdur sevgili kardeşler. Ya baksana diyor, çocuğun hayatı değişti. Kardeşleriyle olan ilişkisi değişti. Sen bunu görmüyor musun? Diye babamı eleştiriyordu. Şimdi sen eğer değiştiğini söylüyorsan, iman ettiğini söylüyorsan değişmiş olman lazım sevgili kardeşler. Gerçekten de Rabbi sözlerinle, davranışlarınla, aldığın kararlarla, attığın adımlarla gerçekten de en iyi bir şekilde yansıtman gerekiyor değerli kardeşler. Onun için halk arasında güzel bir söz var. Tıpkı babasına çekmiş ya da tıpkı anasına çekmiş. Biz de tıpkı İsa Mesih'e çekmiş kişiler olalım değerli kardeşler. Gerçekten de bunu benden başlayarak Rab hepimizin hayatında bunu gerçekleştirsin değerli kardeşler. Bu nasıl olacak? Kendi gücümüzde değil tabii ki. Her zaman söylediğim gibi kutsal ruhun eli altında kalarak, onun yönetiminde kalarak ve kutsal sözün ışığında adımlarımızı atarak değerli kardeşler. Evet. Şimdi iman etmemiş bir kişiyi düşünün. Bizler de daha önce öyleydik değil mi? İman etmemiş bir kişinin ruhsal kapsamda ölü olduğunu biliyoruz. Ama yeniden doğmuş bir kişi yepyeni bir hayatın sahibi olmuş olduğu için nedir? Ölü değildir değil mi? Diri bir kişidir. Demek ki bu yeniden doğmuş ile yeniden doğmamış kişinin arasındaki fark nedir? Yeniden doğmamış olan kişi değil mi? Ölüme doğru daha da kötülüğe doğru gitmekte yol alırken yeniden doğmuş olan kişi tam tersi nedir değil mi? Ölüme doğru değil değerli kardeşler. Tam tersine Rabbi yansıtacak şekilde yol alması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Onun için kutsal kitapta bize sunulan öneri şu. Rab'de olmak, evet. İman etmek, onda olmak güzel. Ama biz doğduğumuz noktada iman ettikten sonra yeniden doğum gerçekleşiyor ya, o noktada kalmamamız gerektiği bize açıklanıyor. Yani iman ettiğimiz noktada kalmayıp ilerleyen kişiler olmamız gerekiyor. Rabbi tanımakta ilerleyeceğiz. Yani iman ettiğimiz noktada kalmayacağız, gelişerek, büyüyerek iman yaşamında yol alacağız birlikte. O açıdan kutsal kitapta bunu doğrulayan güzel bir ayet var. Üçüncü, sonraki bölüm, 2. Petrus mektubu, 3. bölümde. 3. bölüm, 18. ayet.
Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onun tanımakta ilerleyin.
Değil mi? Bak. Evet. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in inayetinde, lütfunda diyor, değil mi? Yani gitgide Rab'be benzer olma yönünde, inayetinde onu tanımakta ilerleyin diyor. Şimdi tanımak nasıl gerçekleşiyor? Söz aracılığıyla gerçekleşiyor değil mi? Biz Rabbin sözünü okuyoruz. Rabbimizin nasıl bir Rab olduğunu elimizde var olan söz aracılığıyla öğreniyoruz. O zaman diyebilir miyiz? Eğer Rabbimizi yakından daha da iyi, daha da iyi tanımak istiyorsak eğer Rabbin sözünü her gün düzenli bir şekilde okumamız gerekiyor. Bakın mışçasına değil. Okumuş olmak için değil, bir şeyler almak amacıyla, bir şeyler öğrenmek amacıyla Rabbin sözüne zaman ayırmalı ve onu gerçekten de okumamız gerekiyor. Çünkü neden? Biz Rabbin sözünü okumaya başladığımız zaman dedik ya, söze yakınsak Rabbe de yakın olmuş oluyoruz, doğru mu? Şimdi Rabbe yakınlaştıkça, ben sana yakınlaştıkça değil mi? O zaman ne oluyor? Aramızdaki ilişki daha da derinleşiyor, öyle değil mi? O zaman diyebiliriz, ben Rabbin sözüne yakınlaştıkça Rab'be yakınlaşıyorum. Rab'be yakınlaştıkça Rab'bi daha yakından tanıyor. O zaman Rab'bi yakından tanıdıkça ne oluyor? Gelişiyorum, büyüyorum ve sağlıklı bir şekilde yol alıyorum sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. O açıdan bu nasıl bir ilerleme? Kutsal olan yolda. Biz kutsallaşmadık değil mi? Ama kutsallığa doğru giden yolda devam ediyoruz. Biz Rabbin yanına ulaştığımızda gerçek anlamda o zaman kutsal olacağız. Doğru mu? Ama bu süreç her birimizin hayatında farklı dönemlerde başladı. İman ettiğimiz noktada başladı. Ama orada kalmıyor. Devam eden bir süreç. Nasıl sağlıklı bir şekilde devam edecek? Sözü aracılığıyla Rabbi yakından tanıyarak. Demek ki Rabbi tanıdım, evet dedim, kurtuldum. Böyle bitmiyor bu iş. Bu bir süreç. Devam eden bir süreç. Değerli kardeşler. Bu bende 40 küsur yıldır devam ediyor. O açıdan şöyle diyebiliriz. Sözü okudukça onu daha yakından tanıyoruz. Tanıdıkça gelişiyoruz. Geliştikçe büyüyoruz. Büyüdükçe de ilerliyoruz. Nasıl? Tıpkı bir ağaç gibi. Kayınvalide ben vişneyi çok sevdiğim için Almanlar Sauerkirsche diyorlar ama biz vişne diyoruz. Kiraz, onlar ekşi kiraz diyorlar. Biz vişne diyoruz. Değil mi? Kiraza kiraz, tatlısına kiraz, öbürüne vişne diyoruz. Şimdi vişne reçeli yapıyor bol bol. Bu 30 santimlik bir ağaç, fidandı. Bu 30 santimlik fidanı yıllar öncesi diktik. Şimdi bu ağaç benim boyumu aşmış vaziyette. Geçenlerde yaklaşık 12 kilo, 13 kilo vişne topladım üzerinde. Kolay değil ha, vişne toplamak da kolay değil. Topladım ve onu ondan reçel yapacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bıraktığımız noktada kalmıyor. Gelişiyor, büyüyor, sonunda meyve veriyor. Değerli kardeşler, bizler de doğduk. Bebeğin süreci başladı. Ama gelişmeye doğru devam etmesi lazım. Değil mi? Yavaş yavaş, yavaş yavaş olgunluğa doğru giden yolda ilerleyecek ve zamanı geldiğinde de meyve vermeye başlayacak sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın çocuğu olduğumu söylüyorsam ve kutsal sözle gelişip büyümem için her şeye sahip olduğumu eğer söylüyorsam, değerli kardeşler, değil mi? Rab gerekli olan her şeyi bize sağladı, öyle değil mi? Ben bunu eğer söylüyorsam o zaman ondaki yaşam büyüyerek, değişerek devam etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Ben o fidana baktığım zaman bazen böyle bakmışımdır. Ya düşünün, o ilk fidan halindeyken incecik, küçücük yaprakları vardı. Şimdi kalınlaşmış, büyük, iri, olgunlaşmış yapraklar. Anlatabiliyor muyum? Yani olduğu yerde değil değerli kardeşler. Gelişmiş ve büyümüş büyümüş noktasında. Onun için bizim de iman hayatımızda aynı şekilde büyüme ve gelişme olması gerekiyor. Bunun da koşulu kutsal ruhun yönetimi altında kalarak söze bağlı bir hayatımız olmasına devam ederek bu ancak mümkün hale geliyor. Şimdi o zaman şöyle diyelim, bir ilke olarak da bunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Kişinin taşıdığı doğa, karakter, doğa neyse, o yönde istek duyar değil mi? Yani kişinin doğası neyse, istekleri de o yöndedir, doğası yönündedir, öyle değil mi? Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için bu Yuhanna mektubunda, 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm 6. ayetteki sözler bunu harika bir şekilde bize onaylıyor. Bunu okumuştuk. Ne diyordu? Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Şimdi bakın, diyor ki Tanrı'da yaşıyorum diye. Ben bu söze birazcık baktım. Yani başka tercümelere de baktım. Bir tercümede diyor, eski tercümede durmak diyor. Yani tercüme ederken yaşamak sözü yerine bağlılığında durmak, bağlılığında, onun bağlılığında duruyorum diyor. Ve bu yüzden Yunancasına bakma ihtiyacı duydum. Şimdi Yunancasına baktığım zaman orada kullanılan söz meno diye bir söz kullanmış. Sürekli oturmak demek. Yaşamak olarak çevrilen söz sürekli oturmak anlamında, yerleşmek anlamında. Biz Arapçada ne diyoruz? Eski Türkçede ikamet etmek. Değil mi? İkamet etmek. sözünü kullanıyoruz. Bu meno sözüne baktım. Nereden gelmiş? Epimeno sözünden gelmiş. Şimdi epimeno sözüne baktım. Devam etmek sözüyle iç içe. Şimdi bakın, birleştirdiğim zaman harika bir anlam ifade ediyor. Rab'de yaşıyorum derken şunu demek istiyorsun aslında. Şu anlama gelmiş oluyor. Rab'de oturmaya, Rab İsa Mesih'te ikamet etmeye, kalmaya devam ediyorum demektir. Yani Rab'de yaşıyorum demek, İsa Mesih'te oturmaya, onunla birlikte ikamet etmeye devam ediyorum anlamında. Onun için hani yanılmıyorsam herhalde Martin Luther'di. Martin Luther'e anlatırken şöyle bir örnek veriyor. Evvelden diyor, şeytan yüreğimin kapısını çaldığında kapıyı açıp onunla birlikte ne gerekiyorsa onu yapıyordum diyor. Ama iman ettikten sonra karar verdiğimde şeytan yine kapıyı çalıyor ama bu sefer kapıyı ben açmıyorum diyor. Rab kapıyı açıyor. Ve diyor ki o burada yok. Ben burada yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer biz yüreklerimize Rab İsa Mesih'i aldık diyorsak, bunun da göstergesi eğer kutsal ruhsa, o zaman onun eli altında, değil mi? Onun yönetimi altında yaşayanlar olmak zorundayız sevgili kardeşler. Demek ki Rab'de oturmaya, ikamet etmeye, kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu açıkça vurgulamak istedim. Evet, demek ki yüzeysel bir ilişki değil. Bizim Rab ile olan ilişkimiz yüzeysel bir ilişki değil. Geçici bir ilişki değil değerli kardeşler. Demek ki devam eden, sürekli devam eden bir yaşam. Yani Rab İsa Mesih'e iman etmekle yürekte konut kurmuş olan kutsal ruh gidip gelmiyor hamdolsun. O burada ikamet ediyor. O bende, ben onda yaşıyorum. Doğru mu? Ama izin verdiğim sürece sevgili kardeşler. Eğer sen iman ettiğini söyleyip de eğer senin hayatında bir değişim söz konusu değilse, o zaman iki şey burada söz konusu. Ya yeniden doğmadın, ya da kutsal ruhun yönetimi altında yaşamıyorsun demektir. Bunun üçüncü bir şıkkı yok değerli kardeşler. Onun için bu iman etmenin bize getirmiş olduğu sonucu en güzel bir şekilde ifade eden güzel bir ifade var. 22. ayette bir sonraki bölümde, 2. bölüm 22. ayet. 2. Petrus 2. bölüm 22. ayet. Ne diyor orada? Köpek diyor kendi kusumuna döner. Çok ilginç bir ifade değil mi? Domuz da diyor yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Şimdi buradaki örnek harika mı değil mi? Köpek karakterini taşımış olduğu için, doğru mu? Bıraktığında, ne kadar onu eğitmeye çalışsan bıraktığında kusumuna geri dönüyor. Domuzu da ne kadar eğitirsen eğit, yıkarsan paklarsan pakla, ama bıraktığında ne diyor burada? Çamurda yuvarlanmaya geri dönüyor. O zaman bu neyi açıklıyor değerli kardeşler? Yani Petrus'un burada bahsettiği insanlar dışarıda bir takım yenilikler olmuş. Ama içsel anlamda bir değişim yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kişi zamanında camiye giderken şimdi kiliseye gidiyor. Ama kiliseye gitmek bizi değiştirmiyor ki. Doğru mu? İçsel anlamda bir değişim olmadığını bize açıklıyor burada. Ama biz iman ettiğimizde, gerçek anlamda yeniden doğduğumuzda karakterimiz değişiyor mu? Evet. Bizi kuzuya benzetiyor Tanrı değil mi? Biz evet dediğimizde karakterimiz değişiyor. Demek ki kuzuya baktığımız zaman kuzu yemyeşil çayırları özlüyor. Kuzu, değil mi, pırıl pırıl akan berrak sulara karşı bir özlem duyuyor. Yani doğası gereği bunun böyle olması gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki senin doğan değiştiyse iman ederek eğer domuz karakterinden kuzuya dönüştüyse sen kesinlikle ve kesinlikle bulaşsan bile kire pasaklığa mutlaka kalkar silkelenir. Kuzu nasıl kirlendiği zaman silkeleniyor? Üzerindeki pisliği atmaya çalışıyor. Doğru mu? Aynı şekilde sevgili kardeşler. O açıdan biz sahip olduğumuz doğayı, Rab İsa Mesih'te sahip olduğumuz doğayı yansıtmamız lazım. Onun için kuş doğasını taşımış olduğu için uçuyor, değil mi? Ama balık da balık doğasını taşımış olduğu için uçmuyor. Onun doğası ne? Yüzüyor. Doğru mu? Bu kadar basit. Bizler de eğer İsa Mesih'te izliyorsak onun doğasını, yani kutsallığın ardından giden kişiler olmamız gerekiyor kesinlikle değerli kardeşler. Onun için Rab İsa Mesih'in verdiği o üstün değerlere bağlı kalaraktan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Onun için burada güzel bir ifade var 6. bölümde. 2. mektup, Korintos'a yazılan 2. mektup 6. bölüm 14. ayet. Bakın ne diyor? Orada doğrulukla fesadın ne ortaklığı olabilir diyor. Işıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir? Şimdi karanlıkla ışığın bir paydaşlığı var mı? Yani karanlık kötülüğün simgesi, yalanın simgesiyken ışık yaşamın ve Tanrı'nın simgesi. İkisinin birbiriyle paydaşlığı var mı? Yok. Doğru mu? Karanlık açtığımız zaman ışık karanlığı yok ediyor. Bir paydaşlık içerisinde değil. Ve o nedenle Tanrı da ne yaptı? Ta yaratılışın başında karanlıkla ışığın ortasına ayrım duvarını ördü. Değil mi? Ne yaparaktan? Işığı karanlıktan ayırarak sevgili kardeşler. Onun için meyve verebilmenin başka bir ifadeyle verimli olabilmenin koşulu Tanrı'da yaşamaktır. Başka bir ifadeyle az önce söylediğim Tanrı'da ikamet etmektir değerli kardeşler. Ve bunun da sonucu değerli kardeşler, bunun yani ön koşulu nedir? Rabbin sözünü ciddiye almak. Peki Rabbin sözünü ciddiye almanın ön koşulu ne? Yani Rabbin sözünü ciddiye almanın ön koşulu ne? Mışçasına değil, değil mi? Nitelikli. Nitelikli zaman ayırıp okumak değerli kardeşler. Bakın bu çok önemli. Rabbin sözüne zaman ayırmamız lazım. Her gün, her şeye zamanımız var. Öyle değil mi? Rabbin sözüne de zaman ayırmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için Romalılar 13-14'te diyor ki Rab İsa Mesih'i kuşanın, yani onu giyinin diyor. Tamam, biz iman ettiğimizde Rab İsa Mesih'i giyindik ama aslında her gün onu giyinmemiz lazım. Doğru mu? Bu içinde yaşadığımız hayatı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için. Mesih'i kuşanın diyor. Benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin diyor. Bakın eğer sen İsa Mesih'i kuşandıysan, değil mi? Güne başlarken Rab İsa Mesih'i kuşanıyorsun. Peki Rab İsa Mesih'i kuşanmış olan bir kişi benliğe göre hayatını yaşar mı? Mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmamış olduğu için. Karanlıkla ışık arasında ne kadar büyük bir fark varsa aynı şekilde. Çünkü buradaki ifade bunu net bir şekilde önümüze koyuyor. Değil mi? Benliğinizin tutkularını uymayı düşünmeyin. Ama ne zaman? Mesih'i giyindiğinizde diyor. Mesih'i kuşandığınızda. Demek ki ben eğer kuşanırsam Rabbi, o zaman o eşittir tutkulara uymayı düşünmemek. Onu giyindiysen, ondaysan, o sende faalse, işler durumdaysa, kesinlikle ve kesinlikle tutkulara, bedenin tutkularına göre hayatını yaşamazsın değerli kardeşler. Ama eğer bedenin tutkuları bende ağır basıyorsa, O zaman kutsal ruhun yönetimi altında değilim demektir. Yani bedensel arzular bende ağır basıyorsa o zaman bunu bu şekilde açıklayabiliriz değerli kardeşler. Demek ki yüzümüz Rabbe bakıyor olması lazım. Her durum ve koşulda. Yüzümüzü Rabbe çevirdikçe değerli kardeşler işte o zaman ben onu hoşnut etme arzusuyla dolup taşabilirim hamdolsun. Evet, yavaş yavaş noktalamaya doğru gideceğim. Nasıl yapabiliriz? Şöyle. Demek ki örneğimiz olaraktan, değil mi? Bize öncülük eden kişi olaraktan onu kabul etmemiz lazım. Ve gözümüzü ona odaklamamız gerekiyor. Ve ona güvenerek onda sahip olduğumuz hayatı yaşamaya devam etmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Zaten Mesih'i giyinmenin anlamı da bu sevgili kardeşler. Mesih'i giyinmek onun yaşadığı gibi yaşamaktır aslında. Onun yürüdüğü yolda yürümektir. Yani bir şekilde bedenin isteğini yapmamaktır bir yolda. O açıdan hep burada örnek veriyorum ya, bir Kızılderili'ye sormuşlar. İki tane köpeği varmış, siyah ve beyaz. Oradan geçen biri sormuş ya, bunların hangisi daha güçlü? Çok basit bir yanıt. Hangisini besliyorsa o daha güçlü. Şimdi sen dünyasal arzularla bedeni besleyebilirsin. Beden hakim, güçlü. Ama tanrısal söz aracılığıyla ruhunu besleyebilirsen o zaman ruh daha güçlü. Bakın değerli kardeşler, bunun altını her zaman önemli çiziyorum. İsa Mesih bile sınanma, denenme döneminde çölde şeytan sözü kullandı, sınadı. Doğru mu? Ama İsa Mesih de yanıtı yine sözden verdi. Yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır. Üç kez yazılmıştır diyerek Rabbin sözüyle iblisi geriye püskürtmeyi püskürtme konusunda başarı elde etti değerli kardeşler. Onun için Rab Tanrı'nın vermiş olduğu kutsal ruhun yüreğimizde işlemesine izin vermek zorundayız. O bizim yüreğimizde işler durumda olması gerekiyor. O zaman Romalılar 8:13'te ifade ettiği gibi bu gerçeği şöyle onaylıyor. Kutsal ruhun yönetimi altında neden olmamız gerekiyor? Diyor ki bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Bedenin isteklerini neyle öldürüyoruz? Kutsal ruhun yönetimi altında kalmakla değerli kardeşler. Kendi gücünle değil ama sadece kutsal ruhun gücüyle de değil. Rabbin sözüyle de. Çünkü bunda gelişmen lazım ki iyi bir noktada olman gereken noktada olabilirsin. Kutsal ruhun verdiği destekle de ve sözün zenginliğiyle gelebilecek bütün saldırılara karşı dik durma imkanına kavuşmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Evet. Şimdi lütfen 5 ve 7. ayetlere bakabilir misiniz? 2. Timoteos mektubu. 5 ve 7. ayetler. Ne diyor orada? İmanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize ne diyor Hatice?
Öz denetimi.
Sonra devam et.
Öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınızla kardeşverliği, kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın.
Bakın. Harika, 7 tane değerden söz ediyor burada değil mi? 7 tane değer var değerli kardeşler. Değil mi? Erdem var, bilgi var, öz denetim var değil mi? Dayanma gücü var ve Tanrı yoluna bağlılık var ve kardeşseverlik var ve sevgi var. Ama bakın çok enteresan. Erdem arkasından bilgi geliyor. Ama sonrasında ne var? Bilgiden sonra öz denetim var. Bu neyi açıklıyor bize? birinde geliştikçe öbürüne doğru giden bir süreç var. Sen yani erdem nedir? Ahlaki değerlerde. Sen eğer hani alçak gönüllülük, iyi yüreklilik gibi o güzel değerlerin toplamında sen geliştikçe bilgiye doğru giden bir süreç başlıyor sende. Ve bilgi de gelişmeye başladığın zaman o zaman seni süreç nereye götürüyor? Öz denetim. Değil mi? Bakın sırayla yani sen erdemde gelişmedikçe bilgide gelişmen mümkün değil. Bilgide gelişmedikçe öz denetimin sende gelişmesi mümkün değil sevgili kardeşler. Öz denetimde gelişmedikçe de dayanma gücü sende gelişmiyor. Dayanma gücü gelişmedikçe değerli kardeşler kardeş severlik sende gelişmiyor. Bakın hepsi birbirini tamamlayan bir süreç. Demek ki yeni yaşam bitmiş bir hayat değil. Yeni bir başlangıç öyle değil mi? Ama ben o yeni yaşamda gelişebilmek için sahip olduğum değerlere gelişip büyümem lazım. Rab benim. Bunu gerçekleştirebilmem için gerekli olan her şeyi bana verdi mi? İşte okuduk burada. Birçok değerleri verdi bana. Şimdi o vişne ağacından söz ettim değil mi? Vişne ağacı neden meyve verdi? Çünkü onun için gerekli olan her şey kayınvalide sağladı. Değil mi? Onun için büyüdü, gelişti ve meyve verdi. Şimdi biz de sahip olduğumuz bu yeni hayatta sağlıklı bir şekilde yola devam edebilmek için sahip olmamız gereken her şeyi öyle diyor değil mi? Rab bize verdi. O zaman gerekli olan ne? Verilen o değerlerde senin gelişip büyümen. Sen gelişip büyüyeceksin ki birinden öbürüne giden bir süreç içerisinde o zaman sen olman gereken noktaya gelebilirsin. Bakın değerli kardeşim teleskopu hiç gördünüz mü? Onun tek bir merceği yok. Belki onlarca mercek var. Ama bir mercek diğerini, diğeri öbürünü, öbürü öbürünü. Ama son mercek daha da netleştiriyor işi. Yani başlangıçtaki mercekle bu mümkün değil. O öbürünü, öbürü diğerini, diğeri öbürünü ve en son noktaya geldiğin zaman görüntü netleşiyor. Doğru mu? Bizler de değerli kardeşler. O verilen değerlerde geliştikçe, büyüdükçe gerçekten de olmamız gereken noktada olma imkanına kavuşmuş oluyoruz. Onun için Galatyalar mektubunda 5. bölümde armağanlardan, kutsal ruhun armağanlarından söz ediliyor değil mi? 22. ayet ve 23. ayetlerde. Orada nasıl sıralanıyor? Sevgi, sevinç, esenlik diye sıralanıyor değil mi? Ama bakın orada da bir sıra var. Önce sevgi. Sevgide gelişmedikçe sevinç yok. Sevinçte gelişmedikçe esenlik yok. Demek ki hepsi birbirini takip etmesi gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki Rab Tanrı'yla beraber bizler hareket etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Bakın sonucu çok güzel açıklıyoruz. Bizler eğer erdemde gelişip bilgiye doğru giden bir sürece girersek, bilgide gelişir, öz denetime doğru giden bir süreç içerisine girersek değil mi? Ve adım adım böyle devam edersek değerli kardeşler bunun bir getirisi var. Bakabilir misiniz? Harika bir şekilde 8. ayette görüyoruz. 2. Petrus oraya kurdele koyun bölümü kaybetmemek açısından. Zaman kısıtlı olduğu için sizleri beklemiyorum okumanızı. Hızlı hızlı devam ediyorum. 8. ayeti okuyabilir misin? 1. bölümün 8. ayeti.
Çünkü bu niteliklerle artan ölçüde sahip olursanız Rabbimiz İsa Mesih tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız.
Ya. Verimsiz olmazsınız. Tersi nedir verimsizliğin? Verimsiz olma yani verimli olursunuz değil mi? Sonucu ne? Bu değerlerde büyümenin sonucu ne? Verimlilik. Öyle değil mi? Verimlilik. Değerli kardeşler. Yani bol ürün getirmek. Yani senden beklenen sonuca ulaşmak. Senden beklenen sonuç da verimlilik zaten. O verimliliğe nasıl ulaşacaksın? Bir diğerinde, diğer öbüründe, yani sırayla gelişerek, büyüyerek ancak. Kolyenin halkaları gibi düşünebiliriz. Bir halka öbürünü tamamlıyor değil mi? Ve halkalar tamamlandığında kolye ortaya çıkmış oluyor değerli kardeşler. Demek ki verimliliğimizle bunu gösterebiliriz. Demek ki bizler Kutsal Ruh'un hayatımızda işlemesine izin vereceğiz ki o değerlerde gelişip büyüyelim. Değil mi? Ve büyüdükçe de ilerlemek mümkün hale gelsin. Unutmayın, işleyen demir pas tutmuyor. Ne oluyor işleyen demir? Işıldıyor. Değerli kardeşler. O açıdan ya bu şekilde belki şey yapabiliriz, tamamlayabiliriz. Şöyle diyebiliriz belki. Biz bol bol meyve verebilmek için işin içerisinde olmamız lazım. Bakın futbol maçını düşünün. Bir takım olaraktan düşünün. Hani oyuncular var sahada top oynuyorlar değil mi? Bir de yan tarafta bekleyen kulübe, bir küçük bir kulübe var, oturuyorlar yedek oyuncular olaraktan değil mi? Orada oturan kişiler var. Yedek kulübesinde oturan kişiler var. Şimdi o yedek kulübesinde oturarak bir katkı sağlama mümkün mü? Ha? Hayır. Oyun içerisine girmen lazım. Doğru mu? Şimdi sen değerli kardeşler o tribünlerde seyrederek verimli olman mümkün değil. Hizmetin bir parçası olman lazım. Yani işin içerisinde olman lazım. İşin içerisinde olduğun zaman o zaman bir katkı sağlamış oluyorsun. Ve senin verdiğin katkıyla, destekle takım da sonuca ulaşıyor. Doğru mu? İstenilen sonuca ulaşıyor. Onun için bizler de Rabbimizin bizlerden istediği de verimli olmanın ön koşulu hizmetin bir parçası olmaktan. O değerlerde büyüyeceğiz ama hizmetin de bir parçası olacağız sevgili kardeşler. Evet, o zaman bizler de belki şöyle yapabiliriz değerli kardeşler. Gerçek anlamda bizler de o zaman kol kola gireceğiz. Bir bütünlük içerisinde yüzümüzü Rabbe çevireceğiz. Ve onu hoşnut edebilmek için de birbirimize destek vererek, hizmet ederek yola devam edeceğiz değerli kardeşler. Nasıl devam edeceğiz? Onun vermiş olduğu değerlerde büyüyerek, gelişerek. Büyüdükçe gelişeceğiz. Geliştikçe de onu daha yakından tanıma konusunda ilerleyiş devam edecek. O zaman bize düşen nedir? Sahip olduğumuz değerleri hayatımıza sokmak. Yan gelip yatmakla bu iş olmuyor. İşin içinde olmamız lazım.